Ayrım 33.
Geçmişinizde PKK ve Öcalan yakınlığınızı hatırlatıp bugünkü ulusalcı çizginizi döneklikle tanımlayanlar olduğu gibi siz de demokrat olduğunu söyleyenleri döneklikle suçluyorsunuz. Demokrasiye inanmayan bir solcu musunuz? O halde nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi? Ben bana demokrat denilirse bunu küfür sayıyorum. Ben demokrat değilim. Şu anda bayilerde olan Yeni Harman'da ben Beka Vadisi'nde Abdullah Öcalan ile Musul meselesini çok konuştum dedim. Orada ne yaptıysam şimdi de aynısını yapıyorum. Benim hiç değişmediğimi söylüyorlar ve öyle olmak istiyorum. Aynı yerdeyiz. Kürtler olmadan ve PKK'lılar dahil Musul'daki Kürdo-Judaik oluşumu önleyemeyiz. Kürtler ile yakınlığım şu anda daha değerlidir. Peki millilik bunun neresinde? Sadece ekonomik olarak değil, kültürel ve tarihsel kökler açısından da Avrupalı olmak istemiyorum. Avrupa'da birbirine yakın olanlar birleştiler ve biz de yakınlarımızla birleşeceğiz. Arapların mümtaz evladı Nasır'ın Asyalı ve Afrikalı olduğum için onur duyuyorum sözü benim de sözümdür. Milli olmayı Avrupa'yı reddetmek olarak anlıyorum. Avrupalı olmak istemiyorum. Bunu söylerken de ben onların dilini biliyorum. Paris'te, Londra'da olduğum zaman ben onların entelektüelleriyle konuşurken bir kısmı komplekse kapılıyorlardı. Benim Avrupalı olmak türünden bir kompleksim olmadı. Avrupalı olmayı gayrimillicilik sayıyorum. Benim milli davranışlarımın hepsinin zaman içinde eriyeceğini düşünüyorum. Ki bu bölgenin Türkiye topraklarının bir insanı olarak klasik müzik neredeyse dinlediğim tek müziktir. Hep yerel kalmak istiyorum. Daima da şunu söylüyoruz. Biz Türkiye'nin onurunu, bu toprakların onurunu savunuyoruz. Bundan daha fazla millicilik nasıl olur? Böyle anlıyorum. Öcalan şu anda düşünce olarak hangi noktada? Beni birinci derecede ilgilendirmiyor. Ancak Öcalan'ın Barzani devleti ve liderliğini ve Musul'un bazılarının sözüyle ikinci İsrail olmasını kabul etmeyeceğini tahmin ediyordum. Etmemektedir. Kürtlerle ilgilenmiyor musunuz? Hayır, Kürtlerle ilgileniyorum. Biz bir iş yapıyoruz. Gücüne ve kuvvetine bakarız. Demin de açık olarak söyledim. Öcalan şimdi hapistedir ama diğer yandan isim de verdim bir mülakatımda. Bugün Kandil Dağları'nda şunları tanırım. Onlar bir Barzani devletini kabul etmezler demiştim. Beni ilgilendiren mesele Barzani devletini kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Envanter yapıyorum. Beş taş oynamıyorum. Envanter yaparken yüksek komutanlarımızın ne yaptıklarına bakmıyorum. Ülke geleceği ve güvenliği için kendimize dönüyoruz. Sizin Abdullah Öcalan üzerindeki etkinizden dolayı soruyorum. Bugün Öcalan'ın geçmişteki ayrılıkçı söylemlerini bırakmış olmasında rolünüz var mı? Hayır, söylemlerinin değiştiğine katılmıyorum. Sadece üslubu biraz farklı. Yalçın Küçük Abdullah Öcalan'ı etkilemiş olabilir. O kadar söyleniyor ki bunu kabul etmek zorunda kalıyorum. Öcalan'ın ki Türkiye Kürtleri üzerindeki siyasi etkisi İmralı'dan beri artmıştır, Barzani'yi reddetmesi önemlidir. Bundan dolayı bana bir pay veriyorlarsa ne yapabilirim ki? Yaptıklarımda bir devamlılık var. Aynı şekilde ilk mülakatımda kendisine de söylemiştim. Apo sen de hep biz Türkleri seviyorsun, hiç Kürtleri sevmiyorsun dedim. Abdullah Öcalan'da abartılı bir Mustafa Kemal hayranlığı vardır. Peki benim Beka Vadisi'nde ne işim var? Bu soruyu en çok ben soruyorum. Ama ben başka bir insanım. Bize karşı savaşı var. İddiası ne? Bunu halkımın bilmesi gerekiyordu ve kimse yapmıyordu. Kimse yapmıyorsa ben yaparım. Profesörlüğüme bakmam, riskine bakmam ve yaparım. Hep yapılmayan işi yapıyorum. Kolay mı hanımefendi? Kendimi çok korkak görüyorum. Ama Şam'ı, Beyrut'u bağlayan karayolunda gideceksin. Arkanda Suriye istihbaratı olacak. Bir yerde atla diyecekler, atlayacaksın. Elinde çanta, içinden devamlı, Yalçın herkes sana akıllı der ve seni şimdi tam burada öldürseler. Beka Vadisi deseler de bir tepeydi. Biz bunları hesaplamayacak kadar çocuk değiliz. Keçi gibi o dağlara çıkacaksın, ne olacağını bilemezsin. Ama bende bir görev duygusu var, kim veriyor bilemiyorum. İçimden geliyor, kaç defa başkasının adına yazılı pasaportla seyahat ettim. Onun da bir heyecanı var, tavsiye ederim. Sonunda ölmedim, şu anda da çok memnunum. Şimdi çok ağır sözler söyleyebiliyorum. İyi karşılıyorlar. Hep söyledim. Abdullah Öcalan'ı Öcalan yapan Diyarbakır hapishaneleridir. Abdullah Öcalan'ı o hapishanelerdeki insanlık dışı olaylar yarattı. Ve İmralı da yeniden diriltti. Bülent Bey yine de sezgisiyle almak istemedi. Şimdi bütün bunlar geride kaldı ve önümüzde başka bir görev var. Bana ne söylenebilir? Ey Devlet Bahçeli, ey Doğu Perinçek. Musul'da Kürdo-Judaik bir devlet çıkıyor. Görmüyorlar. Ben görüyorum. Sizin derginizde umum jandarma komutanlarımızdan Şener Paşa bir mülakat vermiş. Fikret Bila'ya da söylemişti. Hata yaptık diyor. Aynı düşüncedeyim ve ekliyor. Bu oluşumunun bir santim daha ileri gitmesini önlememiz lazım diyor ve yine aynı düşüncedeyim. Hurşit Tolun Paşa, Şener Paşa ve yine bazı emekli paşaların siyasetle yoğun olarak ilgilenmeye başlamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi bulurum. Ne yaparlarsa yapsınlar iyidir. Yapmazlarsa kötüdür. Genç yaşta emekli oluyorlar. İyi muhafazalı bir askeri lojmana kapanmaya layık değiller. Her şekilde politikaya girmeleri büyük kazançtır. Politikanın ihtiyacı var. Demokrasi sözcüğünden neden bu kadar tiksiniyorsunuz? Kişiliksiz demokratlar. Bunun teorik nedenleri de var. Solculukla demokrasi yan yana iki kavram değil mi? Demokrasi bitmiştir Türkiye'de. Bu bir soytarılıktır. Oyların %25'ini alan bir parti anayasayı değiştirebiliyorsa buna demokrasi diyemiyoruz. Tekeliyette demokrasi olmaz. Başka yollar arıyoruz. Halkın politika yapmadığı bir yer demokrat mı olabilir? Bu kadar büyük tekeller olursa insanlar küçülür. Bir yanda sürüler ve diğer yanda oligarklar varsa demokrasi bitmiştir. Ben ölmüş atı kırbaçlamıyorum. Kim kimi kandırıyor? Sokak adaleti var. Buna TÜSİAD adaleti diyoruz. Bir Orhan Pamuk hakkında dava açıldı, TÜSİAD medyası ve borazanları çalıştı ve davayı düşürdüler. 2. Rektör Yücel Aşkın nahak yere hapse atıldı, tutuklama tedbirdi, delil toplandı, ifadesini verdi, yine tahliye etmediler. TÜSİAD bırakın çıksın dedi, çıktı. 3. Mehmet Ali Ağaç'a tahliye oldu, görülmemiş bir histeri yaşadık. Hapse deyu ayinler yaptılar ve tekrar hapse attılar. TÜSİAD adaleti işliyorsa demokrasi yoktur, olmayan davaların peşinde koşmuyorum. O zaman sizin derdiniz demokrasinin kendisi de değil. Ya Hristiyan demokrat, ya sosyal demokrat, ya hakiki demokrat. Kimse başına sıfat koymadan anlatamıyor. Muz misalidir. Türkiye'de de İslami demokratlar var değil mi? Bir kelimeyi anlatmak için başına sıfat koyuyorsanız bitmiştir. Başka türlü bakabilir miyiz? 2002 yılında nomenklatura neydi? Özkan, Yılmaz, Öksüz, Durmuş ve çoğunun adını ben bile hatırlamıyorum. Şimdi hiçbirisi yoklar ve adlarını bilmediklerimiz varlar. Babacan veya Bağış. Birisi arada bir anafartalarda havlu satmış, diğeri Beyaz Saray'da çevirmenlik yapmış. Birdenbire tüm politik kadrolar siliniyor. Politika ile hiçbir ilgisi olmayanlar geliyor. Asıl istikrarsızlık budur. Her 4-5 yılda bir politik kadrolar yok oluyorsa demokrasi yoktur. Halkın politika yapmadığı bir ülkede demokrasiden söz edemeyiz. İslami demokrasi mi? Bunları İslam saymak çok zordur. Tayyip Bey Picasso müzesini gezmiş ve Picasso'yu rahmetle anmış. Gazeteler yazdılar. Bir Hristiyan'a rahmet dilenmeyeceğini dahi bilmiyor. İslam'a göre yalnız Müslümanlar merhum olurlar. Çok yazık. Bir de hem imam ve hem de hatip. Bu böyleyse diğerlerine hiç bakmıyoruz. İslam da bir araçtır. İnsanımızı çok edilgen yapmak istemenin yoludur. Kaç tane grev yapıldı, kaç tane konferans oldu. Bunlar yoksa demokrasi yoktur. Sizin kuşağınızdan isimlerin de içinde yer aldığı bazı aydınlar, Başbakan Erdoğan Kürt sorun dedi ve ardından alt üst kimlik tanımlaması yaptı diye AK Parti'nin tavrını çok demokratik bulduklarını söylediler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Onların önemli bölümü benim arkadaşımdı, şimdi değiller. Yaranmak istiyorlardı ve bir fırsat buldular. Sonunda ben onların aydın değil, maydın olduklarını ilan ettim. Bir kısmı sustu ve bir kısmı Erdoğan demokrat değildir dediler. Aydınların bir kısmını kaybettik. Yenisini yetiştireceğimiz için eskinin hükmü yoktur. Hanımefendi, aydın olmak bir devamlı haldir. Neredeydiler? Maydın oldular. Adalet Ağaoğlu örneğin beni şaşırtan bir isimdi aralarında. Adalet pişmanlık işaretleri veriyor. Adalet Ağaoğlu arkadaşlarına çabuk kanar. Kandırılmış kızlarımızdandır. Ama pişman olduğum yollu demeçler vermektedir. Dünyanın zulüm gören edebiyatçıları listesine Türkiye'den Elif Şafak, Orhan Pamuk ve Yaşar Kemal'i aldılar. Buna ne diyorsunuz? Ertuğrul bile bu kadar da olmaz diyor. Yaşar Kemal bizim arkadaşımız. Yaşar Kemal hiçbir zulüm görmemiştir. Bir kere hapishaneye girmiştir. O da normal bir cinayetten oldu. Yaşar Kemal bizim sevimli yalanımızdır. Orhan Pamuk devletin husumetini çekerse Nobel alabileceğine inandı ve bunun için Kürtleri kestik, Ermenileri şişe dizdik dedi. Dava açtırmak içindi ve sonra dava açıldı. Sonra hem hükümet korktu ve hem de Pamuk korktu, düşürdüler. Elif Şafak'a gelince Tarkan'dan sonra yeni dünyada yaşayan ve arada bir ülkemize gelip romanları, konferansları ile Allah yazan bilezikleriyle bizleri sevindiren Şafak'ımızdan bahsediyorsanız herhalde şaka yapıyorsunuz. Ne diyebilirim, şaka diyorum. AKP hükümetinin Güneydoğu meselesine yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz buna daha genel bakıyoruz. Taban kaybeden partiler iki direğe tırmanıyorlar. Bunu ilk defa Adnan Bey yaptı. 1956 yılına girdiğimizde çok büyük bir taban kaybına uğradı ve 57'den itibaren iki icatla çıktı. 1. Şeyh Said'in torunu olarak 22 yaşındaki Abdülmelik Fırat'ı milletvekili yaptı. Kürtlerle flört etti. 2. Said-i Nursi'yi çıkardı, gezdirdi. Akislerin de dar tabanları daha da daraldı. Ama tırmanacakları direkte kısa kaldı. Esti geçti, ciddiye almıyorum. Kürtleriyle daha çok flört etmek zorundadır. İslam'ı daha çok gıdıklamak durumundadır. Sanıyorum yaptıkça daha çok toprak kaybetmektedir. Baran Kürtçe bir isim değil mi? Hayır efendim, Kürtler kullanmaz. Yeni yeni kullananlar var. Kürtçe yağmur anlamındadır. Ancak doğuda da batıda da daha çok rastlıyoruz. Eskiden bizim arkadaşımız Baran Tunçer vardı. Sanıyorum bizde Kars'tan yayılıyor. Ruslar 1878 yılından itibaren ellerine geçirdikleri Kars'ı Rusifiye etmek istediler ve Rusya'dan göçmen getirdiler. Gelenlerin bir bölümü Yahudi olabilir. Rusya Yahudileri Baran ad veya soyadını çok kullanıyorlar. Amerika'da da çoklar. Türkçesi Koç demektir. Bir de Gülbaran var. Emine Erdoğan'ın evlilik soyadıdır. Siirt'ten çıkıyor. Yeni kitabınızla Türkiye'yi karıştıracaksınız galiba yine. Akisler üzerine olanı seçimlere bekletiyorum. Daha neler var? Muhalefet partilerinden hükümeti yıpratmak için bilgilerinizi paylaşmak isteyenler oluyor mu? Özellikle AKP içine benimle çok iyi ilişkileri olanlar var. Ben kimseyi cumhurbaşkanı veya başbakan yapmıyorum. Ama önleyebiliyorum. Abdullah Gül de mektup göndermişti. Halk Partisi ile hiçbir ilişkim yok. Nasıl olabilir? Olcay benim sınıf arkadaşım ve Deniz arkadaşım idi. Deniz'in hiç bayram namazına gittiğini ve oğlunu götürdüğünü duymadım. Şimdi bir gün torununu bayram namazına götürdü, ikinci gün mankenlerle resim çıkardı. Çoğu arkadaşım, bir kısmını politikaya ben soktum. Bunlarla ne köy olur ve ne de kasaba. Bir gün camideler ve diğer gün mankenlerle resim yaparlar. Hükümet yıprandı diyorsunuz da yerini dolduracak bir parti ya da oluşum görüyor musunuz? Hayır, ama bir kıpırdanma var. Bu kıpırdanma içinde ulusalcıların yeri nedir? Bu çıkıştan ulusalcılık çıkar. Bizim eski sol bundan rahatsızlık duyar. Ben o bizim soldan olmadığım için rahatsızlık duymuyorum. Bizim solun birbirinden devşirme yolu var. Başka bir yol bilmiyorlar. Halbuki solu genişletmek gerekmektedir. Millici kıpırdanma eninde sonunda sola yöneliş demektir. Doğu Perinçek ile paralel mi düşünüyorsunuz? Doğu benim arkadaşım ama Doğu çok yükseklik kaybetti. Doğu pırıl pırıl işler yaptı ancak Doğu inandırıcılığını yitirdi. Onlar da benim söylediğim sol tipidir. Kontrol edemediklerini kıpırdanma saymazlar ve hiçbir zaman sol kabul etmezler. Daima en uzaklarında hazine ararlar. Benim işim hem solu meşrulaştırmak ki bu sağlamlamıştır ve hem de kapsam alanını genişletmektir. İşim soldur. Bir garip solculuk çıktı. Solcuları devşirmeyi solculuk sandıkları için sadece Marx veya Lenin okuyanın solcu olacağını düşünüyorlar. Hiç kimse Marx, Engels okuyarak solcu olmaz. İnsan evvela toplumunu, emekçi halkını, onurunu düşünür ve düşünür. Yavaş yavaş bunlar böyle gitmiyor der, sol olur. Demek ki önce solcu olunur, Marx'ı ve Engels'i okumak bundan daha sonradır. Ayrıca solcu olduktan sonra önce okunması gerekenler var. Bu arada Ağca'nın tekrar hapse atılması için flama açanları da solcu sayamıyorum. Solun temel prensiplerinden birisi insanın ıslah olacağına inanmak ve diğeri ise cezaların hep indirilmesini istemektir. 27 yıl yatmış bir kimse artık hapiste tutulmamalıdır. Aksini sol ile bağdaştıramıyorum. Ağca'ya tepki oligarşinin korkusudur. Bir akşam yemeğinde 3 milyar ödüyorlar veya sevgililerine 30 şampanya açtırıyorlar. Ve çok korkuyorlar. Sadece Ağca'ya yapmadılar. Hapisten her çıkana erken çıktı tutun ha yollu çıllık atıyorlar. Affı günah haline getiriyorlar. Hapishaneleri mezara çevirdiler. İşsizlere ve açlara büyük bir korku ve kinle yaklaşıyorlar. TÜSİAD'ın korkusu ve kini Ağca'yı tekrar hapse gönderdi. Millici tanımlamasını sıkça kullanıyor olmanız MHP ile aynı noktaya getirmiyor mu sizi? Ne yaptığımı biliyorum. Gayet açık olarak onları da şu anda hiç millici bulmuyorum. Hiçbir iş yapmıyorlar. Sabah akşam Ermeni kötüdür, Kürt kötüdür diyorlar. Ne olacak? Kürtlerimizin hepsini kazısak işlerimiz düzelecek mi? 27 yıl yatmış bir kimseyi 5 yıl daha mezara koyarsak daha mı müreffeh olacağız? MHP budur. Perinçek'in yıldızı MHP'nin toprağı kaymaktadır. Sizin çeşitli televizyon programlarında gördüğümüz bir kırmızı kaşkolunuz var ve ortaya attığınız tezlerin sivriliğini bu dikkat çekici imajla güçlendirdiğiniz düşünülüyor. Var mı sahiden imajınızın medyada dikkat çekmenizde bir rolü? Kendimi hiç görmedim. Ayrıca çok fazla televizyona da çıkmıyorum. Ancak madem ki bunu sordunuz, çok içtenlikle cevap vermek istiyorum. Mehmet Ali Aybar, Doğu Perinçek ve benim konuşmacı olduğumuz bir toplantı vardı 1986 yılında. Cuntadan çıkış zamanında bir yol arıyorduk. Giderken bir kaşkol buldum. Ani oldu. Neredeyse boyumdan uzundu. Katılanların ve bir gün sonra basının çok ilgisini çekti. Günlerce yazdılar ve yapıştı. Sonra bu kırmızı olmadan beni hiçbir yere almadılar ve hep gidip giymek zorunda kaldım. Bir küçük isyan saydılar. Bana yapıştırdılar ve yakıştırdılar. İmaj yaratmak benden uzaktır. İçimi yansıtıyorum. Eğer bir Kuvayi Milliye dönemine inanıyorsam kalpak giyiyorum. Kitabı imzalıyordum. Bir yaşlı beyefendi geldi, kulağıma eğildi. Neden kalpak dedi. Ve ben de 1918 yılındayız ve o zaman devrimciler kalpak giyiyorlardı cevabını verdim. Çok sevindi. Ben de öyle düşündüm diyordu. Çocuklar misali sevinçle ayrıldı ve arkasından baktım. 18 yaşında gidiyordu. Kitabın sonu. 9 Ağustos 2006. Sayfa 408.